Ayrım 16. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 203. Bu güç etkinlik gösterdiği alanın üstünde ve altında şöyle sağlamlaşmıştı. La Vie aux Fayes'in bağlı olduğu il, nüfus bakımından 6 milletvekili çıkarır. Millet meclisinde bir orta sol oluştuktan sonra La Vie aux Fayes ilçesi Gobertin'in damadı şarap bayi sermayedar Lecrec'i milletvekili yapmıştı. Lecrec, Fransa Ulusal Bankası'nın genel meclis üyesi olmuştu. Bu zengin vadide ilk çapında oy kullanan seçmen sayısı yüksek olduğu için Mouchon ailesinin koruyucusu Bay de Roncalière'in uzlaşma yoluyla da olsa seçilmesi her zaman için güvence olmuştu. La Vie aux Fayes seçmenleri valiyi desteklerlerdi. Buna karşılık Roncalière markisinin ilk çapında oy sahibi olan seçmenlerin milletvekili olarak kalmasını sağlanmasını isterlerdi. Bu nedenle de bu seçim uzlaşması ilk düşünen Gobertin bir sürü dertten kurtardığı vilayette söz sahibi olmuştu. Vali iki orta sol milletvekiliyle birlikte üç de hükümet adayı seçtirdi. Bu iki milletvekilinden birisi Serizi Kontu'nun eniştesi Roncalière markisiydi. İkincisi de Fransa Ulusal Bankası'nın bir genel meclis üyesi. Dolayısıyla kabinenin bunlardan korkusu olamazdı. İçişleri Bakanlığı da bu ilçedeki seçimlerden pek hoşnut kalırdı. Fransa Yüksek Meclis Üyesi Soulanges Kontu'nun Mareşalliğe yükseltilmesi kararlaştırılmıştı. Bourbonlara bağlı olan Kont, ormanlarının, malikanelerinin Noter Lupin tarafından, Sudri tarafından iyi yönetilip korunduğunu bilirdi. Bay de Roncalière'in yardımıyla kendisini önce yargıç sonra da başkan tayin ettirdiğinden Jandré'nin koruyucusu sayılabilirdi. Bay Leclerc, Bay de Roncalière ortanın solunda, ortadan çok solun yakınında otururlardı. Bu siyasal tutum, siyasal inancı bir elbise gibi görenlere çok yararlı olur. Bay Leclerc, kardeşi La Vie aux Fayes özel vergi dairesinin başına geçmişti. Parlamento ilçe temsilcisi olan bankacı, Avon Vadisi'nin merkezin ötesinde 30 bin frank gelir sağlayan, parkı ve şatosu olan çok güzel bir arazi satın almıştı. Bu konumuyla da bütün bölgeyi etkisi altına alabilirdi. Görüldüğü gibi Gobertin, devletin üst kademelerinde, iki mecliste ve en önemli bakanlıkta güçlü ve etkili bir korumaya dayamıştı sırtını ama ne boş ne de ciddi şeyler için yardım isteyip kendisine arka çıkanları rahatsız etmemişti. Başkanlığa atanan meclis üyesi Jandren, Kraliyet Mahkemesi'nde bir takım havalar takınır, önemli adam havası verirdi kendine. Hükümet kontenjanından milletvekili olan üç kişiden biri, birinci başkan olanı, merkezin vazgeçilmez konuşmacısıydı. Bu nedenle yılın 6 ayında mahkemenin yönetimini Başkan Jandren'e bırakırdı. Nihayet genel meclis üyesi Sarkoz'un kuzeni Zengin Sarkoz, kendisi de milletvekili olan valinin sağ koluydu. Gobertin ile genç Lupo'yu birbirine bağlayan hesaplar olmasaydı herhalde Bayan Sarkoz'un kardeşlerinden birinin kaymakam olması istenirdi. İl genel meclis üyesinin karısı Bayan Sarkoz, Vale de Soulanges ailesindendi. Bu aile Gobertinlere akraba olurdu. Söylentilere göre Bayan Sarkoz gençliğinde Lupin'in mevki sahibi biri olmasını sağlamıştı. 45 yaşında ve mühendislik öğrenimi yapan bir oğlan sahibi olmasına karşın Lupin vilayete gittiği zamanlarda ona uğrayıp yemeği birlikte yemeden dönmezdi. Soulanges vergi tahsildarının oğlu Gerben'in yeğeni önemli bir görev olan La Vie aux Fayes mahkemesi sorgu yargıcıydı. Noter Corbinet'in oğlu olan 3. yargıç her şeyiyle güçlü belediye başkanına bağlıydı tabii ki. Jandarma temini olan genç oğlu Vigor da yedek yargıçtı. Eskiden beri mahkemede zabıt katibi olan baba Sibile kız kardeşini La Vie aux Fayes jandarma temini Vigor'la evlendirmişti. 6 çocuk babası olan bu adamcağız bir Gobertin Vala olan karısı tarafından Gobertin'in babasının yeğeni olurdu. İki milletvekilinin Bay de Soulanges'in ve Başkan Gobertin'in 18 ay süreyle harcadıkları çabalar sonucunda La Vie aux Fayes'de zabıt katibinin ikinci oğlu için bir polis komiserliği kurulmuştu. Sibile'nin büyük kızı öğretmen Bay Erve ile evlenmişti. Bu evlilik nedeniyle Bay Erve'nin okulu kolej haline getirilmişti. La Vie aux Fayes bir yıldan beri bir lise öğretmenine sahipti artık. Üstad Corbinet'in başkatibi Sibile, patronun yazıhanesinin kendisine kalacağı konusunda Gobertinlerden, Sudrilerden, Leclerclerden güvence bekliyordu. Zabıt katibinin en küçük oğlu kadastroda memurdu. sicil memuru emekliye ayrılınca yerine atanacağı konusunda söz verilmişti kendisine. Nihayet Sibile'nin 16 yaşındaki küçük kızı, noterin kardeşi, yüzbaşı Corbin ile nişanlıydı. Ona da posta müdürlüğünü vermişlerdi. Posta arabalarının at değiştirdiği konak, banker Leclerc'in eniştesi olan Vigorların büyüğüne aitti. Ulusal muhafız örgütü de onun emrindeydi. Zabıt katibinin karısının ablası olan yaşlı matmazel Gobertin Valla pul satış bürosunu işletiyordu. Anlayacağınız La Vie au Foyer'de nereye bakılsa bu görünmez koalisyonun bir üyesiyle karşılaşılırdı. Koalisyonu büyük küçük, herkesçe tanınan, kabul edilen başı şehrin belediye başkanı, odun ticaretinin genel acentesi Gobertin idi. İlçeden Avon Vadisi'ne inilince oradan da Gobertin'in egemen olduğu görülüyordu. Gobertin egemenliğini Soulange'da Sudriler, belediye başkan yardımcısı ve Soulange arazisi yöneticisi Kont'la sürekli ilişkide olan Luden, sulh hakimi Sarkus, vergi tahsildarı Gerbe, Jandren Bateble ailesinden bir kızla evli hekim Gordon ile yürütürdü. O Blanche'yi Rijo aracılığıyla yönetirdi. Konşeyi de bu cağın mutlak belediye başkanı olan konak sahibi aracılığıyla yönetip bütün Avon Vadisi'ne nasıl egemen olduğuna bakılırsa bölgenin geri kalan bölümünde de etkisini nasıl sürdürdüğü kolayca anlaşılabilir. Leclerc firmasının yöneticisi milletvekili koltuğuna bırakılmış bir şapka gibiydi. Daha işin başında bankacı ilin vergi dairesini elde eder etmez Gobertin'in kendi yerine atanmasını kabul etmişti. Kraliyet savcısı Sudri, kraliyet mahkemesi savcısı olacaktı. Sorgu yargıcı Zengin Gerbe ise bir üyelik bekliyordu. Yani bütün bu koltuk kapmalar başkaları önünde kapıları kapamıyor, tam tersine hakim yardımcısı Vigor'a Zengin Sarkozy'nin karısının yeğeni savcı yardımcısı François Valla'ya kısaca şehrin tutkulu gençlerine yükselme olanağı sağlıyor. Bunları güvence altına alıyor, koalisyonda sıra kapmak için kuyruğa giren ailelerin dostluğunu kazanıyordu. Gobertin'in etkisi öylesine ciddi, öylesine büyüktü ki, Rijuların, Sudrilerin, Jandrenlerin, Gerbelerin, Lüpenlerin, hatta Zengin Sarkozy'nin sermayeleri, birikimleri, gizli paraları onun öğütlerine göre değerlendirilirdi. La Vie au Foyer, belediye başkanına güvenir de, Gobertin'in yeteneği de dürüstlüğü ve yardımseverliği kadar övülürdü. Her şeyiyle akraba ve yakınların hizmetindeydi. Ne var ki yaptıklarının karşılığını da beklerdi. Başkanlığını yaptığı belediye meclisi ona tapardı. Bu nedenle bütün il bu temiz kalpli Gobertin'i üzdüğü için Bay Mariot Dogzer'i kınıyordu. Güçlerini gösterme fırsatı çıkmadığından bu gücün farkında olmayan La Vie au Foyer burjuvaları yalnızca aralarında yabancı barındırmamakla övünürler ve kendilerini çok yurtsever insanlar olarak görürlerdi. Hiç kimse bu akıllıca zorbalığın farkına varamıyor, dolayısıyla da bu zorbalık yönetimden kurtulamıyordu. Herkes bunu o bölgenin başarısı olarak görüyordu. Liberal muhalefet, Bourbonların en büyük koluna karşı savaş ilan eder etmez, Gobertin harekete geçti. Bournier adında gayrimeşru bir oğlu vardı ve karısının bundan haberi yoktu. Onu uzun zamandan beri Paris'te Leclerc'in gözetimi altında tutuyor, ne işe yerleştireceğini bilemiyordu. Bir basım evinde yönetici olduğunu görünce La Vie au Foyer'de baskı işleri yapmak için oğlu adına bir ruhsat çıkarttı. Çocuk koruyucusunun teşvikiyle Avon Postası adıyla bir gazete çıkarmaya başladı. Bu taşra gazetesi haftada 3 gün çıkıyor ve vilayet organından resmi duyurular yapıyordu. Genel olarak hükümet yanlısıydı ama orta solu tutuyordu ve adliye mensuplarının her çarşamba yaptıkları toplantıyı verdikleri demeçleri yayınladığından iyi satmaya başladı. Bütünüyle Rijou, Gobertin Sudri üçlüsünün çıkarlarına hizmet ediyordu. Artık oldukça güzel bir kurumun başında olan ve kâra geçen Bournier, Adalet Bakanlığı temsilcisi, Mareşal'in kızına kur yapıyordu. Evlenmeleri mümkün görülüyordu. Avon'un bu büyük ailesinin yabancısı olan tek insan köprüler ve yollar mühendisiydi. Onun değiştirilmesi yerine zengin Sarkozy'nin oğlu Bay Sarkozy'nin getirilmesi için ısrar ediliyordu. Görünüşe göre bu işin de üstesinden gelinecek, A şebekesindeki bu kusur da onarılacaktı. Bütün resmi ve özel hizmetleri tekeli altına alan, ülkenin kanını emen, iktidara sülük gibi yapışan bu müthiş birliğin hiç kimse farkında değildi. General Montcornet böyle bir şeyin varlığından kuşkulanmıyordu. Vilayet, Laviofaya ilçesinin refah içinde yüzmesinden memnundu. İçişleri Bakanlığı da şöyle deniyordu. Orası örnek bir kaymakamlık. Orada her şey yolunda. Keşke bütün ilçeler ona benzese. Hiç derdimiz olmazdı o zaman. Ailevi dayanışma anlayışı küçük şehir bölgeciliği ile sıkı sıkıya bağlı olduğu için birçok küçük şehirde ve hatta ilde olduğu gibi ülkenin yabancısı olan bir memur senesi dolmadan orayı terk etmek zorunda kalırdı. Burjuva akrabalık ilişkilerinin zorbalığına kurban giden kimse öylesine eli kolu bağlı ve ağzı tıkalı kalır ki şikayette bulunma cesaretini gösteremez. Peteğe konmuş bir salyangoz gibi ökseyle, bal mumuyla sarmalanır. Gözle görülmeyip elle tutulmayan bu zorbalığın güçlüğün nedenleri vardır. Ailesi arasında bulunmak, malına mülküne göz kulak olma isteği, birbirine destek olmak, memurunu, hemşehrilerinin ve yakınlarının gözü altında bulundurmanın hükümete sağladığı güvenceye benzer bu. Bu nedenlerle hısım akraba kayrılarak yapılan nüfus yolsuzluğu ilin üst kademelerinde de küçük taşra şehrinde de yapılır. Sonunda ne olur? O bölge, o yer, kamu çıkarlarına ilişkin sorunlara baskın çıkar. Merkeziyetçi Paris iradesi çoğu zaman ezilir, gerçek çarpıtılır ve taşra devletle alay eder. Kısacası kamu yararı sağlanan başlıca kararlar yerine getirildikten sonra yasalar kitleleri etkileyeceği yerde kitlelerden etkilenir, halk yasalara uyacağına yasaları kendine uydurur. Kim Fransa'nın güneyinde, batısında, Alsas'ta yolculuğa çıkıp da handa gecelemekten, anıtları ya da manzarayı görmekten başka şeylerle de ilgilenmişse bu söylediklerimizin doğru olduğunu teslim edecektir. Burjuvalar arasında hısım akraba kayırmanın bu sonuçları bugün bireysel olaylardır ama günümüzdeki yasaların ruhu bu olayları arttırma eğilimi göstermektedir. O tarihte Avguya Vadisi'nde oynanan dramın bazı oylarının da kanıtladığı gibi değersiz kimselerin bu zorbalığı büyük zararlar, kötülükler yaratabilir. Sanıldığından daha dikkatsizce ters yüz edilmiş monarşi ve imparatorluk sistemleri kutsallaştırılmış, herkes tarafından kabul edilmiş kişiler, sınıflandırmalar, çoğu zaman akılsızca ayrıcalık diye tanımlanan denge unsurları sayesinde bu yolsuzluğu önlerdi. İktidarın kaygan direğine tırmanmakta ve tepesindeki koltuğa kurulmakta herkes özgürdür dendiği zaman ayrıcalık yoktur artık. Açıkça ilan edilen, bilinen ayrıcalıklar bulunması daha iyi olmaz mı aslında? Değil mi ki kamuya yüklenilmek istenen kurnazlık ve hilebazlık sayesinde yaratılan yeni ayrıcalıklar, zorbalığın temellerini de bir derece daha aşağıdan alarak yeniden kuruyor, vatanlarına bütün varlıklarıyla bağlı soylu zorbalar, bencil zorbalar yaratmak için mi alaşağı edildi? İktidar bulunması gereken yerde oturup hüküm süreceğine şarap mahzenlerinde mi oturacak? Böyle yapmayı düşünüyorlardır herhalde. Çizdiğimiz biçimiyle bu yerelcilik anlayışı millet meclisine de bulaşacak herhalde. Montcornet'in dostu Roche Hugon Comte'u generalin ziyaretinden kısa süre önce görevden alınmıştı. Görevden alınması bu devlet adamını liberal muhalefet saflarına itti. Burada sol kanadın en parlak kişilerinden biri durumuna geldi. Ama kısa süre sonra arkadaşlarını yüzüstü bırakıp bir elçilik görevini yeğledi. Montcornet için şanslı bir rastlantı. Roche Hugon'un yerine atanan yeni vali, Troisville Markizi'nin damadı Casteran Comte idi. Vali Montcornet'i bir akraba gibi kabul etti ve kendisine nazik bir dille vilayette eski alışkanlıklarını sürdürebileceğini söyledi. Generalin şikayetlerini dinledikten sonra Casteran Comte'u, piskoposu, başsavcıyı, jandarma albayını, meclis üyesi Sarkozy'yi ve tümen komutanı generali ertesi gün öğle yemeğine davet etti. Şanteri ve Rifael davalarıyla çok ünlü olan başsavcı Baron Burlak, bütün hükümetlerin baş tacı etti adamlar sınıfındandı. Nasıl olursa olsun her iktidara olan bağlılıkları bunları değerli kılar. İmparatora bağnazlık derecesinde bağlılık gösterip yükseldikten sonra sarsılmaz bir karakter ve mesleki titizliğiyle de adli rütbesini korumayı başardı. Başsavcı bir zamanlar 1. Cumhuriyet döneminde ayaklanan kralcıları nasıl amansız bir kovuşturmaya tabi tuttuysa Bonapartçılara da aynı şeyleri uyguladı. Ama yıllar atlattığı fırtınalar sertliğini törpülemişti. Bütün Allah'ın belası ihtiyarlar gibi tavrı ve hareketleri yumuşamış, sevimli biri olmuştu adeta. Montcornet Comte durumunu genel muhafızının kaygılarını anlattı, gözdağı vermenin ve mülkiyet davasını desteklemenin gerekliliğinden söz etti. Yüksek rütbeli memurlar ciddi ciddi dinlediler ama muhakkak kanun daima en kuvvetli olmalıdır. Sizin davanız bütün mülk sahiplerinin davasıdır. Dikkatli olacağız ama içinde bulunduğumuz şartlarda ihtiyatlı davranmamız gerekir gibi ipe sapa gelmez şeyler söylediler yalnızca. Halk 1793'teki gibi egemen olsaydı neler yapardı kendisi için acaba? Bir monarşi halkın kendi kendisi için yapacaklarından daha fazlasını yapmalıdır ona. Halk acılar içindedir. Size yardım borçlu olduğumuz kadar onlara da borçluyuz. Başsavcı sükunetle yoksul sınıfların durumu ile ilgili ciddi ve iyi niyetli düşünceler ileri sürdü. Bu düşünceler yüksek mevkideki memurların uygar toplumun çözümlemek zorunda olduğu sorunun güçlüklerini daha o zamandan bildiklerini gelecekteki ütopyacılarımıza kanıtlayabilecek nitelikteydi. Burada şunu da söylemekte yarar vardır ki, restorasyonun o dönemlerinde krallığın birçok yerinde ormanların talan edilmesi ve bazı bucaklarda köylülerin yasal olmayan haklar iddia etmesi sonucu kanlı çatışmalar olmuştu. Bakanlık ve saray bu tür başkaldırma hareketlerinden de başkaldıranların ezilmesi için dökülen kandan da hoşlanmıyordu. Mücadele başarılı olsun olmasın kan istemiyordu. Sert davranmanın gereğine inanıyorlardı gerçi ama yöneticiler köylülere baş eğdirince beceriksizlikle suçlanıyorlar. Onlar karşısında aciz duruma düştüklerinde de görevden alınıyorlardı. Bu nedenle valiler bu gibi durumlarda mümkün olduğu kadar suya sabuna dokunmadan işin içinden sıyrılmanın yollarını arıyorlardı. Konuşmanın daha başında Zengin Sarkus başsavcıya ve valiye bir işaret çakmıştı. Montcornet fark etmemişti bunu ve toplantının yönünü belirleyen de bu işaret olmuştu. Başsavcı Agüe Vadisi'nde hüküm süren zihniyeti yardımcısı Sudri'den öğrenmişti. Kran krana bir çatışma olacakmış gibi geliyor bana demişti La Vioffa'ya savcısı özel olarak şefini görmeye geldiğinde. Jandarmalarımızı öldüreceklermiş. Muhbirlerim söyledi bunu bana. Zor bir dava açılacak. Jüri bizi desteklemeyecek. Çünkü 20 ya da 30 sanığın ailelerinin kinlerine hedef olacağımızı görecek. Katiller için istediğimiz ölüm cezalarını da suç ortakları için istediğimiz kürek cezalarını da onaylamayacaktır. İddianameyi bizzat siz bile hazırlasanız en büyük suçlu için birkaç yıl hapis cezasından fazlasını elde edemezsiniz. Eğer gözümüzü açmakla devlete mahkum olacakları masrafı hariç 6.000 franka mal olacak bir çatışmayı tahrik edeceksek kapayalım daha iyi olur. Adaletin zayıflığına bütün dosta düşmana sergileyecek olan bir zafer çok pahalıya mal olur. Montcornet vadisinde hüküm süren, medyokrasinin etkili olabileceğinden kuşkulanmadığı için yeni güçlükler yaratan elin sahibi Gobertin'den söz etmedi. Yemekten sonra başsavcı Montcornet kontunun koluna girdi ve kendisini valinin odasına götürdü. Bu görüşmeden çıktıktan sonra general kontese Paris'e hareket edeceğini ve ancak bir hafta sonra dönebileceğini yazdı. Baron Burlak'ın önerdiği önlemler uygulandıktan sonra görüşlerinin son derece yerinde olduğu anlaşılacaktır ve eğer Agüe kötü niyetlilerden kurtulabilecekse bu ancak başsavcının gizlice konta öğütledi siyasete uymakla başarılabilirdi. İlginçlik meraklısı bazı kimseler yaptığımız bu açıklamaları çok uzun bulacak ve bizi suçlayacaktır. Ama burada şunu göz önünde bulundurmak gerekir ki gelenekleri anlatan, olayları anlatandan daha katı kurallara uymak her şeyi hatta gerçeği bile daha katı kurallara uydurmak zorundadır. Oysa asıl tarih alanında olanaksız olan şeyler bile doğru olarak kabul edilmiştir. Bunun nedeni de olmuş olmasıdır. Toplumsal ya da özel hayattaki değişik olaylar birçok önemsiz küçük olaylardan doğar. Bir bilgin bir doruktan kopup o kar dağını oluşturan kaya parçalarını size gösterebilmek için altında köylerin bulunduğu çığ kitlelerini kaldırmak zorundadır. Eğer burada anlattığımız bir intihar olayı olmuş olsaydı Paris'te her yıl 500 kişi intihar ediyor, bu melodram sıradan bir şey haline gelmiştir ve herkes en basit bir intihar nedenini bile olağan karşılar. Ama servetin hayattan daha değerli bir şey olarak göründüğü bir dönemde mülkiyetin intiharı gibi bir düşünceye kimi inandırabilirsiniz? De revestre agitur, söz konusu olan sizin davanız, demiş bir masalcı. Burada herhangi bir şeye sahip olan herkesin işi söz konusudur. Düşünün ki yüreklilik ve ataklığına karşın binbir savaşın tehlikesinden sıyrılmayı başarmış bir eski generale karşı bütün bir bölgeyle birlikte küçük bir şehrin birlik oluşturması olayı birçok ilde görülmüş, iyilik yapmak isteyen insanlara karşı çıkılmıştır. Bu koalisyon bütün dahileri, büyük siyasetçileri, büyük tarımcıları, kısaca bütün yenilik getirenleri sürekli olarak tehdit etmektedir. Siyasal denebilecek bu son açıklama, kişileri gerçek yüzleriyle, en küçük ayrıntıyı bütün önemiyle göstermekle kalmayacak, toplumsal çıkarların söz konusu edildiği bu kitabın konusunda aydınlatacaktır. 16. ayrımın sonu sayfa 215.